gerçekten. Dolayısıyla adımız yolunun için.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugün de 15.55'e dek siz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileriyle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar hazırladılar birlikteliğimizi. Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi sizleri de bekliyoruz diyorum programımıza. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız 15.55'e dek bu numara arayabilirsiniz bizleri. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimize her zaman olduğu gibi müzikle başlayalım.
Yarınmış ertesi bugün yaşamanın aşk gerçekten varmış hissettirdin. Bilsen nasıl hoş geldin. İyi günde kötü günde söz verelim ikimiz de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. İyi günde kötü günde söz verelim ikimiz de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. Yarınmış ertesi bugün yaşamanın aşk gerçekten varmış hissettirdin. Bilsen nasıl hoş geldin. İyi günde kötü günde söz verelim ikimiz de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. İyi günde kötü günde söz verelim ikimiz de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut. Söz verelim ikimiz de. Aldığım en son nefeste sen elimden tut. Her ne yaşandıysa bitti senle benden önce unut. Bir ömür o güzel başını göğsümde uyut.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen stüdyo konuğumuza hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Buldum. Tema Vakfı Proje Sorumlusu Sayın Nuray Pekçetin bizlerle evet. birlikte. Evet. Merhabalar efendim. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz hoş diyoruz hayatın seslerine. Evet, proje sorumlusu dedim. Şimdi hangi proje diyorlar dinleyicilerimiz? Evimiz Dünya Projesi.
Evimiz Dünya
Projesi. Şimdi Tema Vakfı'nın o kadar çok projesi var ki tabii yeni bir projeyi daha hayata geçiriyorsunuz. Birazcık bahsedelim. Lütfen Evimiz Dünya Projesi nasıl bir projedir? Ne zaman, nerede hayata geçiyor? Geçti mi yoksa?
Yeni başlayacağız. Projemizin ismi Evimiz Dünya. Tema Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ve IKEA işbirliğiyle uygulanacak bir projemiz bu.
Evet.
Projemizin amacı çocuklarımızın sürdürülebilirlik kavramı üzerinde düşünmelerini ve evde yapabilecekleri tasarruf davranışları ile ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamaktır.
Hı hı,
hı. Projemiz 20 ilde, 227 sınıfta, 52 gönüllü tarafından uygulanacak.
Hangi iller?
Genellikle batıda olan illerimiz. Tek tek şu an size sayamayacağım.
Anladım.
Antalya, Mersin, Adana, Tekirdağ, Edirne, Ankara, aklıma gelenler,
evet.
Denizli.
Evet. Daha sonra belki daha kapsamlı olup daha farklı illerde projeye dahil olabilirler herhalde, değil mi?
Bu yıl deneme amaçlı yapılıyor projemiz.
Hı hı.
Sonuçlara bakılıp diğer illere yaygınlaştırılabilecek bir proje.
Evet.
Projemizde 3 etkinliğimiz var. Bunlardan birincisi okul etkinlikleri.
Ne yapılacak efendim okul etkinliklerinde?
Okul etkinliklerimizde 5 etkinlik oluşturuyoruz. Bunlardan ilki duydunuz mu, daha önce duydunuz mu diye çocuklara soruyoruz.
Nereye?
Sürdürülebilirlik.
Örneğin. Evet.
Sürdürülebilirlik. Çocuklarımızdan gelen cevaplar üzerine diğer etkinliklerimize geçiyoruz. İkinci etkinliğimiz Evimiz Dünya. Burada da doğal varlıklarımız, su, toprak, hava ve enerji üzerinde çalışma yapıyoruz ve farkındalıklarının gelişmesine katkıda bulunuyoruz.
Evet.
Daha sonra gözlem fişlerimiz var. Oralardan öğrencilerimizin gözlem yapmalarını sağlıyoruz. Bu gözlemler sonucunda
neyle ilgili gözlem yapmalarını gözlemler, istiyorsunuz?
Gözlemler mahallemizde, evimizde, çevremizde farkındalıklarını sağlamaya çalışıyoruz.
Hı hı.
Geri dönüşüm konusunda, tasarruf konusunda dönüşüm farkındalık yaratmalarını sağlıyoruz. Buna da doğa gönüllüleri gözlem yapıyor diyoruz bu bölüme.
Evet.
Bu etkinlikten sonra çocuklarımızın sürdürülebilirliğe katkılarını sağlamaya çalışıyoruz.
Ne tür katkılar yapmalarını bekliyorsunuz ya da öğretmenleri aracılığıyla hiç görüşmeniz oldu mu? Çocuklar sürdürülebilirliğe ne tür katkıda bulunmak istiyorlar? Farkındalar mıydı acaba bu projeden önce?
Bu projeden önce farkında olup olmadıklarını bilmiyoruz. Projemize evet. henüz başlayacağımız için biz de zaten onun farkında olup olmadıklarını anlayabilmek için ilk etkinliğimiz... Bu soruyla başlayacak. Hı hı. Sürdürülebilirlik nedir? Çocuklarımızdan gelen cevapları alıp onların bunun farkında olup olmadığını öğrenmeye çalışacağız.
Hı hı.
Ondan sonra farkındalık geliştirip çocuklarımızın ailelerine, çevrelerine katkılarda bulunmasını sağlayacağız. Biliyorsunuz yetişkinlerin alışkanlıklarını değiştirmek çok kolay değil. Ama çocuklardan başlarsak bu işe, biz her projemizde olduğu gibi çocuklardan başlayarak ileriye doğru bir yatırım yapmak istiyoruz. Çocuklarımız bu işi öğrenirlerse büyük ihtimalle ailelerine ve çevrelerine katkıda bulunacaklar.
Mutlaka, mutlaka. Onlar
öyle düşünüyoruz.
Büyüklerini ve ailelerini yönlendireceklerdir o konuda. Peki,
kesinlikle.
Kaç çocuk eğitime katılacak?
Evet, onları şimdi size söyleyeyim. Projemiz 20 ilde dedik. 227 sınıfta 52 gönüllü tarafından uygulanacak bir proje.
Evet.
Bu
peki
projede,
bu sınıflar katılacak öğrenciler neye göre tespit ediliyor ya da edildi?
Şöyle oldu. Proje bize iletildiğinde bize Ankara ili için 15 sınıf ile çalışacağımız söylendi. Tema Vakfı Başkanlığımız bizleri görevlendirdi. 4 gönüllü eğitmen. Bizler de her birimiz 2 ayrı okulda, 4 sınıfta, 3 ve 4. sınıflar olmak üzere giderek tespitlerimizi yaptık. Sınıf mevcutlarını, sınıf öğretmenlerini, okul idarecilerinin olurunu alarak projeye müracaatımızı yaptık. Şimdi malzemelerimiz geldi. Projeyi bu haftadan sonra uygulamaya başlayacağız.
Evet, malzemelerimiz geldi dediniz. Ne tür malzemeleriniz var?
Dün çok heyecanlıydık. Malzemelerimiz muhteşem. Burada etkinlikle ilgili broşürlerimiz var. Kokartlarımız var. Saksılarımız var. Çiçek, maydanoz tohumlarımız var. Evet, bir sürü malzememiz var.
Malzemeniz var.
Önlüklerimiz var.
Evet. Ne güzel, sizi çok heyecanlandırdı.
Çok heyecanlandı.
Peki ilk ne zaman başlıyoruz? Ne zaman gidiyorsunuz okullara?
Yarın okullara uğrayacağız. Ve onlara biliyorsunuz biz Tema Vakfı olarak fotoğraflarını çekerek kullanıyoruz vakıfta. Bunun için bir izin belgesi vereceğiz öğrencilerimize. Onu ailelerinin onaylamasından sonra okul idaresinden ve öğretmenlerimizden randevu alacağız. Uygun oldukları zamanı bize bildirecekler. Biz o gün eğitime gideceğiz.
Gideceksiniz.
Evet.
Peki ne kadar süre uygulanabilecek bir proje bu ya da ne kadar süre uygulamayı düşünüyorsunuz?
Şu an bir yıl uygulanacak bir proje ama bu sınıflarda iki ders saatiyle sınırlandırıldı.
Haftada?
Hayır, bir kez iki ders saati olarak 6266 öğrenciye eğitim vereceğiz.
Peki beklentileriniz neler? Çünkü çocuklarımız gerçekten her şeyin çok üstesinden gelen bir nesil yetişiyor. Ve büyüklerden sanki çok daha fazla duyarlılar o anlamda baktığımızda. Siz neler bekliyorsunuz?
Kesinlikle büyüklerden çok daha fazla duyarlılar ve her gün bizi şaşırtıyorlar. Ana sınıflarında bile her gittiğimizde farklı şaşkınlıklar yaşayarak dönüyoruz. Onun için de biz bu projeyi çocuklardan başlamak istedik. Şöyle bir şey bekliyoruz. Önce aile bütçelerine katkılarını sağlamayı düşünüyoruz. O farkındalığı geliştirip ailelerini de bu işin içine katarak çevreye katkı sağlamalarını düşünüyoruz. Sürdürülebilirliğe katkı sağladıkları zaman ülkemiz bütçesine ve evimiz olan dünyaya da katkı sağlamış olacaklar. Biliyorsunuz hızla tüketiyoruz. Bu tüketim bu hızla devam ederse çocuklarımıza hiçbir şey bırakamayacağız. Amacımız biz bu dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık, torunlarımızdan ödünç aldık. Onlara yaşanabilir bir çevre, yaşanabilir bir dünya bırakmayı düşünüyoruz.
Hedefliyorsunuz.
Evet, onu hedefliyoruz.
Şimdi ağaç yaşken eğilir düşüncesiyle yola çıkılmış bir proje.
Kesinlikle.
Ve mutlaka da çok ses getirecektir o anlamda. Peki efendim kaçıncı sınıflarla yapacaksınız bu projeyi?
Bu projeyi 3 ve 4. sınıflarla çalışacağız bu yıl.
Bu yıl derken önümüzdeki yıl daha mı?
Yaygınlaştırılabilecek bir proje olduğu için böyle söylüyorum.
Sınıfları umarım, düşürebilir miyiz diyorsunuz? Daha mı erkene çekebiliriz?
Bence ana sınıfına bile çekebiliriz. Geçen gün bir etkinliğe gittik. Çocukların toprağa, doğaya dokunuşlarını gözlemledim. Müthişlerdi.
Evet. Müthiş. Bir de hasret olarak büyüyorlar galiba.
Evet.
Biraz bir haber büyüyorlar. Ne yazık ki teknoloji çağında olmamızın getirisiyle onlar çok fazla vakit geçiriyorlar teknolojiyle o anlamda. Peki çocuklarımızın daha neler yapmalarıyla ilgili projeleriniz var acaba Tema Vakfı olarak?
Tema Vakfı birçok konuda proje üretiyor biliyorsunuz. Onları bizim takip etmemiz mümkün değil. Ama bize iletilen proje Evimiz Dünya olduğu için ben şu an Evimiz Dünya projesiyle çok ilgiliyim. Ayrıca da başlayacağımız için çok heyecanlıyım.
Çocuklarla ilgili projeleriniz var mı?
Diğer çocuklarla mı? Evet, onu şimdi size şöyle aktarayım. Bu proje 3 aşamadan oluşuyor. İlki okullarımızda dedik. Öğrencilerimizle yapılacak bir çalışma. İkinci çalışmamız dijital etkinliklerimiz olacak. Hı hı. Yine bu da 3 ve 4. sınıflara yönelik ama herkese açık. Hı hı. Mobil uyumlu.
Nasıl olacak o dijital etkinlikler kapsamında neler var?
Bir film hazırlanıyor şu an. Bu filmin mobil uyumlu olduğu için yavru tema öğrencilerimize ve diğer herkese açık olacak.
Evet.
Bu doğrudan olarak 25 bin çocuğa ulaşmayı ama dolaylı olarak 200 bin çocuğa ulaşmayı düşünüyoruz bu dijital etkinliklerde.
Evet.
Ayrıca mağaza etkinliklerimiz var.
Mağaza.
Evet. IKEA ile birlikte yaptığımız için mağaza etkinliklerimiz var. Mağaza etkinliklerimizde de Mayıs ayından itibaren 4 ay boyunca etkinlik yapacağız. Ayda bir gün olmak üzere. Bu etkinlikler 3 saat sürecek ve toplam 84 etkinlik yapmış olacağız. O şekilde planlandı. Bir etkinlikte 15 çocuk olarak toplamda 1260 çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz burada.
Evet. Ama bu hedefler gittikçe büyüyecek tabii. Evet. Tema Vakfı'nın çocuklarla ilgili projeleri kapsamında.
Evet.
Gerçekten çok hoş, çok güzel projeler bunlar. Bakalım çocuklarımız nasıl ilgi gösterecekler. Mutlaka çok büyük olacaktır onların ilgileri de. Dediğimiz gibi programımız içerisinde de onlar bizlerden çok daha duyarlılar.
Kesinlikle.
Her konuda, değil mi Sayın Nuray Pekçetin?
Evet, bizden çok daha duyarlılar ve çok çabuk etkileniyorlar. Biz de bundan yararlanarak, çocuklarımıza dokunarak ailelere ulaşmayı, ailelere ulaşarak ülkemize ve dünya, evimiz olan dünyaya katkıda bulunmayı sağlamayı hedefliyoruz.
Aslında en temel yol. Onlar çünkü her anlamda bizi yönlendirebiliyorlar. Yaptığımız bir davranışın yanlışlığını bize söyledikleri zaman belki birazcık başımızı önümüze eğebiliyoruz. O çocuklarımızın bizi uyarmasıyla birlikte. Bu anlamda çok güzel bir adım. Bu adımda, bu projede size kolaylıklar diliyoruz efendim.
Çok teşekkür ediyorum.
İnşallah yine yeni projelerinizde sizi stüdyomuzda görmek, dinleyicilerimize paylaşmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun Sayın Nuray Pekçetin.
Çok sağ olun, siz de teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Tema Vakfı proje sorumlusu Sayın Nuray Pekçetin Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Konuğumuza teşekkür ederken yeniden müziğe dönüyoruz.
Her kelime yalan, her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.
Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman sanma ki ağlayıp sızlarlar ardından.
Ben bu dünyadan, dosttan düşmandan aldım payımı, gidiyorum.
Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum.
Gitti gide yüreğime, ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum.
Ben bu hayattan, aşktan, sevdadan aldım payımı, gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı, gidiyorum. Her duygu yıpranmış, her bakış anlamsız. Can bıkmış, usanmış, can çökmüş zamansız.
Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğim zaman
sanma ki bir kal diyen çıkar ardından. Sevaplarımla aldım başımı gidiyorum.
Gitse giden yüreğime ince bir sızı girse, gizli bir ateş beni yaksa da gidiyorum.
Ben bu hayatta aşktan sevdadan aldım payımı gidiyorum.
Dünyadan, dosttan, düşmandan aldım payımı gidiyorum. Günahlarımla, sevaplarımla aldım başımı gidiyorum.
...15.24 Türkiye'de saatlerimiz ve biz şimdi Almanya'ya gitmek istiyoruz. Telefon attığımızda sevgili Buket Parlas Vehter var. Merhaba diyoruz başkentten sevgili Buket Parlas Vehter.
Merhabalar Münih'ten.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, 23 Nisan haftasıydı. Dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları gerçekleştirildi Münih'te de. Münih Başkonsolosluğu, Eğitim Ataşeliği ve Münih Türk Okulu Aile Birliği tarafından bir şenlik vardı orada. Çok sayıda da çocuk yer aldı bu şenlikte. Nasıl geçti şenlik? Şenlikle ilgili bilgileri bizlerle paylaşır mısınız lütfen?
Evet, her yıl olduğu gibi Münih'te 23 Nisan etkinlikleri için uzun süren bir ön hazırlık yapıldı. Çocuklar şiirler ezberlediler, dans gösterileri ve şarkılar hazırladılar. Ve sonunda geçtiğimiz pazar günü saat 13'te başlayan şenlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Ori Perlach isimli büyük bir konser salonunda yapılan kutlamalara ilgi yine çok yoğun oldu. Etkinliğe yaklaşık 500 kişi katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Mesut Koç ve Münih Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Çakır'ın da katıldıkları kutlamalarda farklı yaş gruplarından çocuklara yönelik çok zengin bir programa yer verildi. Münih Başkonsolosu Mesut Koç yaptığı konuşmada Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan ettiğini hatırlattı. Ayrıca Türk kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması için buradaki sivil toplum kuruluşlarının büyük bir sorumluluk taşıdığını da belirtti. Şenliğe katılan velilere çağrıda bulunan Koç, çocukların mutlaka Türkçe derslerine gönderilmesi gerektiğini de söyledi. 23 Nisan kutlamaları sırasında günün önemini belirten konuşmalara yer verildi. Şiirler okundu, şarkılar söylendi, birbirinden güzel folklor gösterileri yapıldı. Şenliğe tüm çocuklar her yıl büyük bir heyecanla hazırlanıyorlar ve harika gösteriler gerçekleştiriyorlar. Tabii buradaki Türkçe ve Türk kültürü dersleri öğretmenlerinin büyük emeği var bu hazırlıklarda. Münih'te uzun yıllardır başarılı çalışmalar yapan Münih Türk Okul Aile Birliği tarafından 16. kez düzenlenen 23 Nisan Şenliği, Münih ve civarında yaşayan ailelerin büyük ilgi gösterdikleri bir etkinlik. Münih Türk Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Delemen, Türk dili ve kültürünün burada yaşayan çocuklara aktarılabilmesi için önemli çalışmalar yapan birisi. Münih'te faaliyet gösteren pek çok Türk derneği var. Bu dernekler kendi bünyelerinde de 23 Nisan şenlikleri düzenlemekteler. Örneğin önümüzdeki cumartesi günü saat 15'te Münih Batı Trakya Türk Aile Derneği tarafından bir 23 Nisan şenliği düzenlenecek. Yine 29 Nisan pazar günü ise Oberschleißheim Türk Alman Dostluk Derneği tarafından bir kutlama yapılacak. Buradaki dernekler bu konuda gerçekten ellerinden geleni yapıyorlar. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta da olsa buradaki çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlamını kavramaları ve bu bayramın coşkusunu yüreklerinde hissetmeleri gerçekten çok önemli. Hem başkonsolosluğumuzun hem derneklerimizin bu tip etkinliklere önem vermeleri burada yaşayanlar için büyük önem taşımakta.
Evet, sadece çocuklar için değil, geçmişin çocukları da aynı sevinci ve heyecanı yaşadılar galiba, değil mi sevgili Buket Barlas Vehter?
Doğru, haklısınız. Gerçekten hepimiz tekrar çocuk olup işte tekrar bu şenliklerde eğleniyoruz. O günleri hatırlıyoruz. Geçmişte nasıl şiir okuduğumuzu hatırlıyoruz. Gerçekten de dediğiniz doğru.
Evet, içimizdeki çocuk o gün için mutlaka ortaya çıkıyor. Peki şimdi bir başka konudan söz edelim. Bisikletle ulaşım artık büyük şehirlerde görülen taşıt trafiğine bir alternatif gibi görünüyor sanki. Münih'te de binlerce bisikletli trafiği ele geçirerek bu anlamdaki taleplerini dile getirdiler. Neydi sorun o raddeye getiren? Neler aktaracaksınız bu konuda?
Evet, geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde şehrin farklı yerlerinde buluşan bisikletliler kilometrelerce uzunlukta konvoylar oluşturdular. Etkinlik nedeniyle şehrin büyük caddeleri trafiğe kapatılarak bisikletlilere öncelik tanındı. Yapılan açıklamalarda etkinliğe 4000 bisikletlinin katıldığı söylendi, belirtildi. Şehrin merkezindeki en önemli meydanlardan biri olan Königsplatz'ta buluşan bisikletlilerin amacı tüm Bavyera eyaletini kapsayan bir kanunla bisikletle ulaşımın daha güvenilir hale getirilmesi. Bavyera hükümeti geçen yılın başında bisiklet trafiği ile ilgili yeni düzenlemeleri kapsayan bir program açıklamıştı. Buna göre 2025 yılına kadar tüm Bavyera eyaletinde bisikletlilerin trafikteki oranlarının %20'ye ulaşması planlanıyor. Günümüzde bu oran %10 civarında. Eyalet yönetimi tarafından iki katına çıkarılması planlanan bu oranın başarılı olabilmesi için alınması gereken pek çok önlem var. Pazar günkü etkinliği düzenleyenler alınan önlemlerin yetersiz olduğu görüşündeler. Zaten bisikletlerle oluşturdukları konvoyların amacı bu konuya dikkat çekmek. Yani halkın bu konuda daha hassas olması, gerekirse protestolarda bulunması ve böylelikle politikacıların gerekli önlemleri almaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Son yıllarda Almanya'daki şehirlerde bisiklete binenlerin sayısında önemli artışlar kaydedilmekte. Öyle olunca da bisiklet yollarının yeterince geniş olmadığı, artık yetmediği, şehirlerdeki ulaşım ağında eksiklikler görüldüğü vurgulanarak ilgili projeler için maddi imkanların artırılması talep ediliyor. Şehirlerde arabaların çok fazla yer kapladığı, güvenli bisiklet yollarının oluşturulmasının hem trafiği rahatlatacağı hem de daha çok insanı bisiklete binmeye teşvik edeceği belirtilmekte. Özellikle araba egzozlarından kaynaklanan hava kirliliği oranlarında önemli düşüşlerin böylelikle sağlanabileceği, insanların bisiklete binerek daha fazla spor yapmış olacakları, dolayısıyla daha sağlıklı bir yaşama sahip olacakları da ileri sürülmekte. Önemli bir araba sanayisi bulunan Almanya'da bu yöndeki adımların atılması çok da kolay değil, çünkü üretilen araba sayısı yüksek. Dolayısıyla bir yandan araba satışları da teşvik edilmekte. Tabii bu durumda insanların sağlığı mı daha önemli, yoksa sanayinin büyümesi mi daha önemli diye sorulabilir. Yapılan araştırmalara göre 2050 yılından itibaren dünya nüfusunun 2/3'ünün büyük şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Tüm dünyada görülen küçük yerleşim yerlerinden büyük şehirlere olan göç, burada da şehirlerin nüfusunun artmasına, dolayısıyla araç sayısında da artışa neden olmakta. Böylelikle egzozlardan kaynaklanan hava kirliliği de artmakta. Ayrıca sürekli artan araç sayısı nedeniyle bazı saatlerde trafik tamamen kilitlenebilmekte. İşte bu tip sorunlara bir alternatif olması nedeniyle bisikletle ulaşım konusuna her geçen gün daha çok önem verilmekte. Önümüzdeki dönemde de bu konu Almanya gündemini meşgul etmeye devam edecek diyebiliriz.
Evet, çünkü oran gerçekten çok büyük. Genci yaşlısı pek çok kişi kullanıyor bisikleti orada. Hem spor amaçlı hem de çevreyi koruma açısından sizin de söylediğiniz gibi çok önem arz ediyor. Sevgili Buket Barlas, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Hayatın Sesleri, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınıyla Başkent'ten devam ediyor. Şimdi yine müziğe dönüyoruz.
Sana son kara mendilim olsun nişan. Eğlenirsen geleyim, ince beline kuşan. Zeytinden aşmışsın, güzeller başımızın. Gönderdiğim mektubu koynunda taşır mısın? Zeytinden aşmışsın, güzeller başımızın. Gönderdiğim mektubu koynunda taşır mısın? Güzel gördüm endamlı, başları karabağlı. Dedim sevdan nerede, özleri yola battı. Zeytinden aşmışsın, güzeller başımızın. Gönderdiğim mektubu koynunda taşımışsın. Zeytinden aşmışsın, güzeller başımızın. Gönderdiğim mektubu koynunda taşımışsın.
Günaydın çocuk, gözleri güzel çocuk. Bana gözlerini versen, akşama sana geri versem. Dünyanın aydınlığında bugün, karanlıkları görmesem. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu dizelerin sahibi şimdi stüdyomuzda bizlerle. Doktor Sayın Deniz Acaray, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ceza Adalet Anabilim Dalı öğretim üyesi. Hoş geldiniz efendim. Ne güzel kalem almışsınız.
Teşekkür
çok güzel.
Ederim. Hoş bulduk.
Akşama bana gözlerini versen, akşama sana geri versem. Dünyanın aydınlığında bugün karanlıkları görmesem. Ne güzel. Gerçekten tam çocuk gözüyle bakıp yazmışsınız. Kaleminize sağlık.
Sağ
yüreğinize
olun.
Sağlık.
Teşekkür
ederim. Tabii şimdi dinleyicilerimiz hemen anlamış olmaları lazım konumuzun çocuklar olduğunu. Çünkü çocuklar hukukun önemli öncelikli konusu aslında. Bugün çocuk haklarından söz edeceğiz. Neler söyleyeceksiniz çocukların hakları konusunda? Farkındalar evet, aslında evet, onlar birazcık değil mi? Yaşama, gelişme, ifade özgürlüğü, evet, evet, eğitim hakkı.
Evet, hatta katılım ve demokrasi haklarının da bilincindeler. Dolayısıyla biz artık çocuklarımız adına, gelecekleri adına çok umutluyuz ve mutluyuz. Tabii ki farkındalıklarından dolayı. Bununla birlikte çocuk hakları bir insan hakkı. Hı hı. Dolayısıyla temeli insan haklarının gelişimiyle ilgili. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda bir daha dünya savaşlarının yaşanmaması için kurulan Birleşmiş Milletler'in çatısı altında aslında 10 Aralık 1948'de ilan edilen Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nden sonra bildiğiniz gibi artık bu çatı altında insan haklarının korunmasına ilişkin pek çok uluslararası anlaşmaya imza atıldı. Bunlardan mesela ilk olarak karşımıza çıkan beyannameden sonra 1966 yılında peş peşe kişisel ve siyasal haklar sözleşmesiyle ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi olarak karşımıza çıktı. Ancak 76'da yeterli imzaya ulaştıktan sonra uluslararası camiada yürürlüğe girebildi. Şimdi bunlar genel olarak uluslararası alanda devletleri insan haklarının korunması ve gerçekleşmesi yönünde bağlayan yükümlülükleri ifade ediyordu, kapsıyordu. 1989 yılında da yine daha özel olarak, daha spesifik olarak, daha kapsamlı olarak insan haklarının bir en temel boyutu olan çocuk haklarının da düzenlendiği bir sözleşmenin imzalandığını görmekteyiz. Türkiye çok kısa sürede hemen 1990 yılında bu sözleşmeyi kendi iç hukukunun bir parçası olarak kabul edip yürürlüğe koymuştur. Çocuklarımız artık sahip oldukları insan haklarının bilincinde olarak ve bu haklarının devlet eliyle korunduğunun da artık, yani kamu kurumlarının farklı farklı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan İçişleri Bakanlığı'na kadar, Sağlık Bakanlığı'na kadar devlet eliyle korunup yüceltip geliştirilmeye çalıştırıldığının da farkındalar. Okullarımızda da bu alanda çok güzel eğitimler verilmekte. Bu da çocuklarımızın ve velilerimizin, ebeveynlerin de bu anlamda farkındalığının gelişmesi çok fazla katkıda bulunmakta.
Ama biz çocuklarımız kadar bilmiyoruz herhalde, değil mi? Çocukların haklarını. Hepimizin bilmesi gerekenlerden söz eder misiniz?
Hepimizin, birazcık da lütfen. Evet, aslında çok güzel bir deyim vardır. Sinema filmlerinde sık sık karşımıza çıkar, klasik filmlerinde. Özellikle ben hukukçu olarak izlediğim filmlerde hatırlıyorum. Duruşma salonlarında derler ki bir çocuğa anlatır gibi anlat. Yani bir çocuk anlıyorsa bir meselenin özünü ve önemini, artık o iş doğru bir iştir, yapılması gerekir. Dolayısıyla biz aslında ebeveynler olarak çocukların farkındalığının biraz farkında daha altında değiliz. Bir farkındalık düzeyine sahibiz. O yüzden keşke çocuklar kadar farkında olsak, çocuklar kadar bilinçli olsak, çocuklar kadar algılarımız açık olsa, çocuklar kadar temiz yüreklerle bakabilsek. O yüzden şiirde de işte çocuğun gözüyle, ne güzel ifade etmişsiniz, bakabilmeyi, ama evet, aydınlık gündüz güneşinde ama biz karanlık görebiliyoruz pek, evet, çok şeyi. Evet. Çocuğun yüreğiyle, gözüyle bakabilmek ebeveynlerin yapması gerekenlerden belki en önemlilerinden birisi.
Evet. Şimdi tabii baktığımızda ülkemizde de dünyada da milyonlarca çocuğun hakkının çiğnendiğini, evet, de görüyoruz. Tabii, dolayısıyla diğer yüzü. Evet. Şimdi tabii bu sözleşmeler de çok fazla yaptırım getirmiyor mu?
Yaptırım gücü, evet. Şimdi şöyle, aslında Avrupa Konseyi bünyesindeki insan hakları sözleşmelerinin daha biz bağlayıcı olduğunu görmekteyiz. Hı hı. Neden? Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaptırım unsuru olarak güçlü bir mekanizma, hukuk teşkilatlanması. Birleşmiş Milletler bünyesinde de Adalet Divanı var ya da işte diğer mekanizmalar var. Ancak raporlama sistemiyle de ülkeler aslında takip ediliyorlar. Yaptırım olarak da aslında bunların bir ihtiyaç olarak, yani yaptırıma ihtiyaç olmaması gerekmekte. Yani kesinlikle, devletler, evet, bu sözleşmelerle zaten kendilerini bağıtlamışlar ve bu sözleşme kapsamındaki hakların ihlal edilmesi halinde bu konu zaten bir devletin kendi ulusal egemenliğiyle ilgili temel bir sorun teşkil etmektedir. etmekte ve uluslararası alanda saygınlığına gölge düşürmekte. Dolayısıyla her devletin medeniyet göstergesi ya da gelişmişlik göstergesi aslında temelde çocuklarının sahip olduğu hakları ne kadar koruyor, ne kadar geliştiriyor. Çocukla birlikte ailenin de bu anlamda korunması çok önemli. Yani bizim anayasamızda da güvence altına alınıyor bu haklar. Sadece çocuk hakkı değil, kadın hakkı. Anayasamızın 10. maddesinde pozitif ayrımcılık yapılmak üzere kadınların, dezavantajlı kesimlerin ve özel eğitime gereksinim duyulan çocuklarımızın bu anlamda biraz daha fazla desteklenmesi gerekmekte. Sosyal devlet anlayışı bunu gerektiriyor ayrıca. Bizim kurumsal anlamda anayasamızın devletin teşkilatlanmasında bunların aslında var olduğunu görmekteyiz. Yani bizim
daha mı gelişmesi
uluslararası yaptırıma da Türkiye'nin bu anlamda bir ihtiyacı yok. Yani bizim kendi kuruluş teşkilatımızda var. Hem de kültürel anlamda da biz bu değerlere sahibiz diğer bir taraftan. Maalesef uygulamada ya da ekonomik, sosyal, kültürel bakımlardan yaşadığımız gündelik yaşam zorunluluklarının bize dayattığı belki problemler, öfke, stres, kontrol yönetiminde meydana gelen yaşadığımız zorluklar maalesef direkt en az gücü olan ya da en fazla korumaya desteğe ihtiyacı olan çocuklara yansıtıyoruz ya da kadınlara yansıtılabiliyor aile içinde. Dolayısıyla herhangi bir yaptırıma maruz ya da yaptırım tehdidine gerek kalmadan aslında koruma mekanizmasının kendiliğinden devreye girmesi lazım. Bu nispette de aslında bizim ceza kanunumuzda işte yine bizim kurumumuzda da polis akademisinde de ayrıca biz kolluk kuvvetlerine verdiğimiz eğitimde görmekteyiz. Eğitimlerin düzeyini de artırıyoruz her geçen gün bu anlamda kalitesini. Bir de şuna değinmek isterim. Yani İçişleri Bakanlığı bünyesinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız bünyesinde bizim çocuklarla ilgili koruma, yani çocukların haklarını ve kendilerini korumayı sağlayacak kurumsal da anlamda işleyiş var. Yani çocuk şube müdürlükleri emniyette ayrı bir şube olarak çalışılıyor. Orada ayrıca çocuklara ihtiyacına uygun hizmet verebilecek uzman personel görevlendiriliyor. Tabii bu konuda biraz daha gelişmeye ve ülke genelinde yeknesaklığın sağlanmasına ihtiyaç var. Yani bunlar bu adımlar daha kuvvetli olarak adılması, yayılması gerekiyor.
En çok nerede görüyoruz çocuk ihlallerini? En çok hangi konuda?
Şimdi aslında bir bütün olarak her yerde görebiliyoruz. Yani en fazla görünür olanı fiziksel şiddet tabii ki. Yani çok acı bir şey. Yani görünür hale geldi.
Son zamanlarda istismar.
Evet, maalesef. Kız çocuklarımızın bu anlamda erken evlilikle ilgili karşı karşıya kaldığımız, biraz da gelenekten kaynaklanan bölgesel bazı ya da genel de olabiliyor. Bazı artık çağdaş dünya değerlerine ya da artık 18 yaşın altında herkes çocuk kabul ediliyor. Hem kanunun hem uluslararası bu çocuk hakları sözleşmesinde de bu böyle. Dolayısıyla bizim çocuğun...
Ama onlar pek çok büyükten çok daha olgunlar belki.
Şimdi hem olgunluk ve aile yükü yüklenmek bakımından evet çok güçlüler. Evet. Belki de bu sahip oldukları güç onlara bu sorumluluğun verilmesini, itimat sağlanmasını sağlıyor. Onu bilemiyorum tabii ki. Ama inşallah daha da iyiye giderek bu sorunlar aşılacak. Ama fiziksel şiddetin yanı sıra tabii ki esas konuşulması gereken çocuğun ifade özgürlüğü, kendini ifade etmesi, eğitim hakkı, fırsat eşitliğinden faydalanabilmesi, sağlık hakkı, mutlu bir ailede yaşama hakkı. Onunla birlikte yani sadece onun ihtiyacı olduğu ekonomik imkanlarla sağlanabilecek olan konfor alanı değil, aynı zamanda çocuğa ilgi göstermek, sevgi göstermek, zaman ayırmak, onunla birlikte çeşitli onun için onun ihtiyacı olan faaliyetleri bir arada ebeveynlerinin yapması. Dolayısıyla çocuğun bu anlamda psikolojik açıdan ihmali onun karakter gelişiminde de çeşitli arızalara sebep
olabiliyor. En çok ihtiyacı o yaşta sevgidir. Evet. Çünkü duygu...
Aynen, çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Sevgi ve ilgi ihtiyacını çocuğun yeterince karşılayamadığımız zaman bu onun içinde kocaman bir boşluğa sebep oluyor. Ve o boşluğu başka şeylerle doldurmaya başlıyor. Hı hı. Bu uyuşturucu bağımlılığına kadar gidebileceği gibi çocuğun cinsel açıdan suistimal edilmesine sebep olacak korunmasız alanlara çocuğun kayabilmesi, okullarda aynı zamanda bunun gözetilmesi de çok önemli. Ya da okul paydoslarından sonra da evine sağlıklı, güvenli bir şekilde ulaşması çok önemli. Bütün bunlar kapsamlı bir şekilde düşünülerek, organize, teşkilatlı bir şekilde bu konuda çok eylem adımlarımız var. Ama tabii ki çok daha gelişmeye ihtiyacımız var.
Evet. Şimdi çok büyük yük altındalar, çok büyük sorumluluk veriyoruz dediniz belki. Bir de bunların içerisinde tabii çocuk işçiliği var.
Çocuk işçiliği.
Bunun önlenmesi konusuna da katkı sağlamak adına ülkemiz ne durumda, neler yapılıyor
şimdi,
acaba?
Şimdi çocuk hakları tabii ki çocuk işçiliğini de beraberinde düşünmemizi gerektiriyor. İş kanununda da bu anlamda çocuk işçiliğinin yasaklanması ile ilgili düzenlemelerimiz var. Tabii bu burada çocuğun ebeveynin bir öncelikle sorumluluğu, yani hem çocuk dilendiriciliği bu anlamda düşünülmemesi gereken, gözetmemiz gereken bir husus. Diğer bakımdan da çocuk işçiliği yine düzenli bir gelir elde ediyor görüntüsü altında. Çocuğun yapabileceği işleri, ama çocuk ortaya koyduğu emeğinin karşılığını ne kadar alabiliyor ve o emeğinin karşılığını alıyor olmasının yanı sıra aynı zamanda o orada o işi yapmıyor olsaydı hangi haklarını aslında kazanım olarak elde edecek ve o anda ne yapıyor olacaktı? Esas düşünmemiz gereken de bu aslında. Yani çalışıp emeğinin verilmesi de bizi kurtarmıyor çocuğun. Zaten ceza kanunlarımızda ilgili hükümler de çocuk suçluluğu bakımından mevcut. Yani çocukların her anlamda bu bakımdan korunmasına ihtiyaç var.
Evet, ülkemizdeki yasal düzenlemelerinde biraz daha düzenlemeden geçmesi gerekiyor galiba.
Evet, zaman zaman elden geçiyor. Yani burada tabii ki sivil toplum örgütlenmesinin çok altını çizmemiz gerekiyor. Yani devlet eliyle bunların yapılması işleri biraz daha iyileştiriyor. Hı hı. Ancak esas yani demokratik toplumlarda taleplerin, toplumsal ihtiyaçların devlet eliyle karşılanmasını sağlamak için devleti yönetenlere, milletin temsilcilerine, bu anlamda milletin kendisinin talepte bulunması, ısrarla bunu talep etmesi ve devlet iktidarlarının bu taleplerin yerine getirilip getirilmediğini takip edip sorgulamaları gerekiyor. Çünkü demokratik devletlerde temel ilke hesap verebilirliktir.
Evet.
Yani şimdi zamanı geldiğinde tekrar halkın huzuruna çıktıklarında halkın ihtiyaçlarını, sahip oldukları hakları, kamu hizmetleri olarak onlara ne kadar geri döndürdüklerini, bunları ne kadar güçlü bir şekilde, kamu imkanlarını etkin bir şekilde kullanarak yaptıklarını hesabını verecekler. Başarılı olurlarsa tekrar seçilebilirler. Evet. Bu anlamda demokratik devletin işleyişi mekanizması bu şekildedir.
Bu, evet.
Yani bu sadece devlet iktidarlarının değil, bu anlamda toplumların da demokratik kültür gelişimi bakımından sorumluluğudur. Yani topu devlete atmamak da gerekiyor bu anlamda.
Dolayısıyla çocuklarımız her zaman için en öncelikli konularımız arasında yer almalı diyelim. Ve size çok teşekkür edelim Sayın Deniz Acaray. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben
sağ olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok
sevgili dinleyenlerimiz, Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Ceza Adalet Anabilim Dalı Görevlisi Öğretim Üyesi Doktor Sayın Deniz Acaray bizlerle birlikteydi. Tekrar teşekkür ediyoruz konuğumuza ve siz Hayatın Sesleri dinleyicilerine de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte oldunuz. Sağ olun, var olun. Program yapımcılarınız Feray Uz, Gülşen Ayvaz, Meltem Afşar ve yayınımızı sizlere ulaştıran Recep Özdem ve ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında yine siz sevgili dinleyicilerimizi başkente beklerken her zaman olduğu gibi yine bir müzikle veda ediyoruz. Sesleri.